Ayrım 8 ama 293. gece olunca demiş ki, bil ki bu adada çeşitli yerlerde bulunarak Şah Mihrican'ın atlarına bakmakla görevli kişileriz biz. Her ay yeni ay belirdiğinde her birimiz buraya henüz el sürülmemiş cins bir at getiririz ve onu sahilde bir yerlere bağlarız. Kendimiz de mağaralarda gizleniriz. O sırada dişinin kokusunu alan deniz aygırlarından bir aygır sudan çıkar, sağına soluna bakınarak kimseyi göremeyince kısrağın üzerine biner ve onunla çiftleşir. Sonra kısrakla işini bitirince sırtından iner ve onu birlikte götürmek ister. Ama kısrak kazığa bağlı olduğundan onu izleyemez. Bunu gören aygır yüksek sesle kişner ve başına ve ayaklarına çifteler atmaya başlar. Ve gittikçe daha yüksek sesle kişner. O zaman biz onu işitir ve kısrakla işinin bittiğini anlayarak her yandan birden fırlayıp dışarı çıkarız. Büyük feryatlar kopararak aygırı ürkütür ve onu denize geri dönmeye zorlarız. Kısrağa gelince gebe kalır ve tüm yeryüzünde eşi bulunmaz ve bir hazineye bedel dişi ya da erkek bir tay doğurur. Ve işte tam bugün deniz aygırının geleceği gündür. Ve ben sana bu kez bu iş bitince Şahımız Mihrican ile seni tanıştıracağıma ve de ülkeyi tanıtacağıma söz veririm. Seni bana rastlattığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü ben olmasaydım asla yakınlarını ve ülkeni göremeden ve senin ne olduğunu kimseler asla bilmeksizin bu ıssız yerde kederden ölür giderdin. Bu sözleri duyunca at bakıcısına çok teşekkür ettim ve onunla konuşmayı sürdürdüm. Tam o sırada deniz aygırı sudan çıktı. Kısrağın üzerine bindi ve onunla çiftleşti. Bitirilecek şeyi bitirince kısrağın üzerinden indi ve onu götürmek istedi. Ama kazığı yerinden sökemediğinden çifte atmaya ve kişnemeye başladı. Ama kısrağın bakıcısı mağaradan dışarı fırladı, haykırarak arkadaşlarını çağırdı ve hepsi birden ellerinde palaları, mızrakları ve kalkanlarıyla deniz aygırının üzerine atıldılar. O da korkuyla kapılarak kısrağı bıraktı ve bir manda gibi denize daldı ve suların içinde kayboldu. Bunun üzerine tüm öteki at bakıcıları her biri kendi kısrağıyla benim yöremde toplandılar ve bana binlerce incelik gösterdiler. Yiyecek daha başka şeyler de sunup benimle birlikte yedikten sonra bana güzel bir binek atı verdiler ve ilk at bakıcısının çağrısı üzerine efendileri şahın yanına gitmek üzere kendilerine eşlik etmemi istediler. Ben de hemen kabul ettim ve hep birlikte yola çıktık. Kente ulaştığımızda yoldaşlarım bana sarayın önünde beklememi söylediler. Ve Şah'ın huzuruna çıkarak benden, başıma gelenlerden söz ettiler. Bundan sonra beni saraya götürdüler ve bana verilen izne uyarak taht salonuna girdim. Ve Şah Mihrican'ın önünde saygı duruşunda bulundum ve kendisine barış diledim. Şah dileğime barış dilekleriyle yanıt verdi. Hoş geldin diyerek serüvenimi bir kez de benim ağzımdan duymak istedi. Hemen itaat ettim. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan başıma gelenleri anlattım. Bu öyküyü duyunca Şah Mihrican çok şaştı ve bana, oğlum, demek ki uzun bir ömür yaşamak alnında yazılıymış. Yoksa hiç kuşkusuz oracıkta bunca felaket ve yıkıma dayanamayıp ölürdün. Seni kurtaran Tanrı'ya şükürler olsun, dedi. Bunu izleyerek İyi dileklerle dolu daha birçok söz ettikten sonra o günden başlayarak beni yanında alıkoyarak hakkımda iyi niyetinin bir kanıtı olarak ve de denizcilik konusundaki bilgime güvenerek beni hemen orada adasının liman ve rıhtımlarının yöneticisi ve bütün gemilerin geliş gidişlerini düzenleyen yetkili kişi yaptı. Yeni görevlerim beni her gün saraya uğrayıp şaha iyi dileklerimi sunmaktan alıkoymuyordu. Zamanla Şah bana öylesine alıştı ki beni tüm yakınlarına yeğledi. Bunu sayısız armağan ve şaşırtıcı bağışlarda bulunarak ve hemen her gün tekrarlayarak kanıtladı. Ve ben onun üzerinde öyle bir etki bıraktım ki devletle ilgili tüm dilekçeler ve halkın hayrına olacak tüm işler benim aracılığımla işleme konulur ve yerine getirilir oldu. Ama bütün bu özen bana bir türlü ülkemi ve beslediğim bir gün oraya dönme ümidimi unutturamıyordu. Bundan dolayı adaya gelen tüm yolculara ve denizcilere sorular sormaktan geri durmuyor, onlardan Bağdat'ı görüp görmediklerini ve Bağdat'ın nerede bulunduğunu bilip bilmediklerini öğrenmek istiyordum. Ama bu konuda hiç kimse bu soruları yanıtlayamıyordu. Hemen hepsi bana bu kentten söz edildiğini duymadıklarını, nerede olduğunu da bilmediklerini söylüyorlardı. Kendimi yabancı bir ülkede mahkum gibi görmekten dolayı kederim günden güne artıyor ve kentimin varlığından bile kuşku duyan ve oraya nasıl gidileceğini bilmeyen kimseleri görmekten doğan şaşkınlığım son sınırına ulaşıyordu. Burada oturduğum sürede şu anlatacaklarım binlercesinden bazıları olan pek çok şaşırtıcı şeyi gördüm. Her zamanki gibi bir gün Şah Mihrican'ın huzurundayken Hindistan'a gelen birkaç kişiyle tanıştım. Selam verip aldıktan sonra sorularıma yanıt verdiler. Ve bana ülkeleri olan Hindistan'da çok çeşitli sınıftan insan bulunduğunu, bunlardan başlıca ikisinin soylu ve dürüst kişilerden oluşan ve asla haksızlık ve suçlu eylemlerde bulunmamış olan kşatriyalar, asla şarap içmeyen, neşenin dostu olan ve tavırlarındaki incelikle seçkinleşen, atlara, görkemliliğe ve güzelliğe düşkün Brahmanlar olduğunu anlattılar. Yine bu bilgin Hintliler bana aslında başlıca kastların 72 alt kasta bölündüğünü ve bunların hiçbirinin diğerleriyle ilişkisi bulunmadığını anlattılar. Bu beni şaşkınlığın sınırlarına dek şaşırttı. Bu arada Şah Mihrican'a ait bulunan ve adı Kabil olan bir başka adayı da ziyaret etme fırsatını buldum. Orada bütün gece davul ve dümbelek sesleri duyuluyordu. Bura halkının mantıksal düşünceye ve güzel fikirlere sahip olduğunu gördüm. Zaten onların bu konudaki şöhretleri gezginler ve gemiciler tarafından da biliniyordu. Bir gün 100 arış boyunda bir balık, başka günlerde de yüzü baykuşa benzeyen başka balıklar gördüm. Gerçekte efendilerim, başkaca olağan dışı daha birçok şey de gördüm ve harika olaylara tanık oldum. Ama anlatması beni konudan uzaklaştırır. Sadece bu adada birçok şeyler öğrenmek ve değiş tokuştan ve alışverişten epeyce zenginleşmek için gerekli bir süre daha kaldığımı eklemem yetecektir sanırım. Günün birinde adetim gereği ve işimin icabı olarak her zamanki gibi koltuk değneğime dayanmış deniz kıyısında bulunuyordum. Rıhtıma içi tacirle dolu büyük bir geminin girdiğini gördüm. Geminin sağlam şekilde demir attığını işittim ve merdiven indirdiğini gördüm. Merdiveni tırmanıp geminin bordasına çıktım ve gidip yükünü kayda geçirmek üzere kaptanını buldum. Benim gözümün önünde tayfalar bütün yükü indirdiler. Elimden geldiğince doğru saptamalarda bulundum ve işleri bitince kaptana, "Gemide bunlardan başka şeyler var mı?" diye sordum. Bana, "Efendim, geminin orta ambarında biraz daha yük var. Ama orada depo edilmiş olarak duruyor. Çünkü sahibi gezideyken bizimle birlikteydi. Ama denizde yüzerken boğuldu. Şimdi onun buradaki mallarını satmak ve bedelini rahmetlinin barış kenti Bağdat'taki ailesine götürmek istiyoruz," dedi. Bunu duyunca heyecanın son sınırına ulaşırcasına heyecanlandım. Ve "Bu tacirin adı ne kaptan?" diye sordum. Bana "Gemici Simbat" diye yanıt verdi. Bu sözler üzerine kaptana daha dikkatle baktım ve onun bizi balinanın sırtında terk etmek zorunda kalan gemi kaptanı olduğunu anladım. O zaman olunca sesimle "Gemici Simbat benim!" diye haykırdım. Sonra da balina sırtında yakılan ateş dolayısıyla harekete geçince orada kalıp gemiye yetişemeyenler ve boğulanlar arasında ben de vardım. Ama elime geçen, tacirlerin çamaşır yıkamak için kullandıkları tahta bir gerdel sayesinde kurtuldum. Gerçekten bu gerdelin üstüne binerek ve ayaklarımı kürek gibi kullanarak bunu başardım. Ve yüce düzenleyicinin izniyle olacak olan oldu diyerek sözümü sürdürdüm. Ve kaptana kendimi nasıl kurtarabildiğimi ve birçok çelişkili durumdan sonra Şah Mihrican'ın nezdinde deniz görevlisi olarak nasıl yüksek mevkilere ulaştığımı anlattım. Kaptan benim sözlerimi işitince, "Yüce Tanrı'dan başka başvurulacak üstün kudretli varlık yoktur," diye haykırdı. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 294. gece olunca demiş ki, "Yüce Tanrı'dan başka başvurulacak üstün kudretli varlık yoktur. Bu alemin hiçbir yaratığında ne vicdan ne de dürüstlük gördüm. Sen nasıl oluyor da ey düzenbaz yönetici, gözümüzün önünde tüm tacirlerle birlikte Simbat'ın boğulduğunu gördüğümüz halde denizci Simbat olduğunu ileri sürebiliyorsun. Böyle sıkılmadan yalan söylemen ne kadar utanç verici," diye haykırmış. Bunu duyunca, "Kuşkusuz ey kaptan, yalan hilenin silahıdır. Oysa beni dinlersen sana boğulmuş sandığınız Simbat olduğumun kanıtlarını veririm," diye yanıt verdim. Ve kaptana bu belalı gezi sırasında başıma gelen ve yalnız kendimin bilebileceği çeşitli olayları anlattım. O zaman kaptan benim kimliğimden artık kuşku duymadı ve yolcu tacirleri çağırdı. Ve hepsi benim kurtuluşumdan dolayı kutlamalarda bulundular ve bana vallahi senin oradan kurtulacağına hiç ihtimal vermiyorduk. Ama Tanrı sana adeta ikinci bir yaşam bağışlamış dediler. Bunu izleyerek kaptan mallarımı bana iade etmekte ivedi davrandı. Ben de üzerinde adım ve damgam bulunan mallarında hiçbir eksikliği olmadığını gördükten sonra onları çarşıya taşıttım. Bir kez çarşıya gidince balyaları açtım ve mallarımın büyük bir kısmını bire karşı 100 kârla sattım. Bazı değerli eşyayı da elimde tutmaya özen göstererek bunları götürüp Şah Mihrican'a armağan ettim. Kendisine yitirdiğim geminin ve kaptanının geldiğini bildirdiğim Şah bu beklenmedik rastlantıya çok şaşırdı. Ve beni çok sevdiğinden cömertlikte benden geri kalmak istemeyerek o da kendi bakımından beni zenginleştirmekte katkısı olan armağanlar verdi. Böylece bütün bunları satarak hatırı sayılır bir servete sahip oldum. Bu işler bitince gidip Şah Mihrican'dan izin aldım ve ona tüm cömertlikleri ve koruyuculuğu için teşekkür ettim. Bana dokunaklı sözler söyleyerek istediğim izni verdi ve yanından ayrılırken bana yeniden göz kamaştırıcı armağanlar ve değerli şeyler verdi. Ama artık bunları elden çıkarmaya gönlüm el vermedi ve işte onları salonun şu tarafında görüyorsunuz. Ey saygıdeğer konuklarım, yanımda ayrıca yük olarak burada kokusunu duyduğunuz kokular ve uzak adanın ürünü olan sarı sabır, kafur ve günlük ve sandal ağacı getirdim. Çabucak gemiye bindim ve gemi de Allah'ın izniyle hemen yelken açtı. Günlerce ve gecelerce süren bu seferi bahtın yardımı ve talihin yüzümüze gülmesiyle tamamladık. Sonunda bir sabah sağ salim Basra'ya ulaştık. Burada pek az bir vakit geçirerek hemen nehir yolunu izleyip en sonunda içimiz sevinç dolu ülkeme barış kenti Bağdat'a girdik. Böylece zenginlikle donanmış, ellerim bağışta bulunmaya hazır mahalleme ulaştım ve evime girdim. Orada ailemi ve dostlarımı hepsini sağlık içinde gördüm. Ve çabucak babamın ölümünde sahip olduğumdan daha fazlasını iki cinsten olmak üzere büyük miktarda köleler, memluklar ve cariyeler satın aldım. Bu yeni yaşamımda geçirmiş olduğum değişik ve kararsız yaşantıyı, uğradığım tehlikeleri ve çektiğim acıları, sürgündeki kederli günleri ve gezinin verdiği dertleri ve yorgunlukları unuttum. Yöremde birçok candan dost vardı. Ben de uzun bir süre hoşlukla dolu, zevkle dolu ve kaygı ve tedirginliklerden uzak, tüm ruhumla sevdiğim şeylerden keyif duyarak, harika yemekleri yiyerek ve değerli içkileri içerek bir yaşam sürdürdüm. İşte birinci gezim böyle oldu. Ama yarın Tanrı izin verirse ey çağrılarım, size giriştiğim 7 geziden ilkinden de şaşırtıcı olan ikincisini anlatacağım demiş. Ve gemici Simbat, Hamal Simbat'a dönerek onu birlikte yemek yemek üzere yanına almış. Sonra kendisine pek çok ilgi gösterip incelikle davrandıktan sonra ona ayrılmadan önce 1000 altın vermiş. Ve nazik tavırlarında benim için bir sevinç kaynağı ve ince davranışlarında bir zevk olacaksın diyerek ertesi günde gelmesini istemiş. Hamal Simbat başım üstüne, gözüm üstüne, evinden mutluluk eksilmesin efendim diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine yeniden teşekkür ettikten ve kendisine verilen armağanları yanına aldıktan sonra oradan ayrılmış. Ve evine dönerek bütün gece hayranlığın sınırında hayran kalarak işittikleri ve gördüklerini düşünmüş. Ve ertesi gün sabah olur olmaz gemici Simbat'ın evine ulaşmak için acele etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 295. gece olunca demiş ki, gemici Simbat'ın evine ulaşmak için acele etmiş. O da kendisini sevecen bir ilgiyle ve burada candan bir dostluk bulacaksın ve ferahlık karın olacak diyerek karşılamış. Hamal onun elini öpmek istemişse de Simbat buna razı olmamış. O da kendisine Tanrı günlerini ağartsın ve iyiliklerini pekiştirsin demiş. Zaten eski çağrılıları da gelmiş bulunduğundan serilen sofra bezinin yöresinde toplanmaya başlamışlar. Ve kuzu kebapları, içinde fıstık, üzüm ve cevizle yapılmış pilav doldurulmuş, kızarmış tavukları yemişler. Yenilmiş, içilmiş, eğlenilmiş ve çalgıcıların usta parmakları altında coşan sazlar ve söylenen şarkılarla ruhlara ferahlık gelmiş. Bütün bunlar bittikten sonra Simbat sessiz çağrıların ortasında şunları anlatmış. İkinci gezi. Gerçekten çok zevkli bir yaşam sürmekteyken günlerden bir gün başka ülkelere doğru geziye çıkma arzusu yeniden içimde uyandı. Ve ruhumda gidip dolaşmak, değişik ülkeler ve adalar görerek eğlenmek ve bilinmeyen şeyleri merakla seyretmek, bu arada çeşitli ülkelerde mal satmak ve almaktan da geri durmamak hevesi dolup taştı. Bu tasarım üzerinde ısrarla durdum ve hemen uygulamaya koyuldum. Çarşıya gidip oldukça büyük para harcayarak yapmak istediğim ticaretle ilgili mallar satın aldım. Bunları balya haline getirip nehir kenarına taşıttım. Orada iyi cinsten yelkenlerle donanmış, içi tayfa dolu ve diğer her türden donatımla güçlendirilmiş güzel ve yeni bir gemi görmekte gecikmedim. Geminin görünüşü bana güven verdi ve tanıdığım ve kendileriyle yola çıkmaktan mutluluk duyacağım birçok tacirin yaptığı gibi hemen mallarımı içine taşıttım. Aynı gün yola çıktık ve harika bir deniz yolculuğu yaptık. Adadan adaya, denizden denize gece gündüz yol aldık ve indiğimiz her limanda yörenin tacirleriyle ilişki kurarak mal satıp yeniden mal edindik ve yarar sağlayan değiş tokuşlar yaptık. Ve böylece deniz yolculuğunu sürdürdük. Ve talihin güdümünde üzeri güzel ağaçlarla örtülü, çiçekten yana zengin, meyveleri bol, kuş ötüşlerinin yer aldığı, saf suların aktığı ama üzerinde hiçbir ev ve hiçbir canlının bulunmadığı çok güzel bir adaya ulaştık. Kaptan bizim arzularımıza uyarak karaya yakın bir yerde demir atıp birkaç saat geçirmemizi sağladı. Hemen karaya çıktık ve kuşların barındığı ağaçların gölgesindeki çimenlerde güzel havayı solumaya başladık. Ben yanıma yenecek bir şeyler alarak sık yapraklarından güneşin sızmadığı ağaçların gölgesinde duru suları olan bir kaynağın yakınına oturdum. Bir şeyler yiyerek ve bu tadına doyum olmaz sudan içerek büyük bir zevk duydum. Hemen yanı başımda belli belirsiz bir rüzgar, sanki hafif seslerle dolu bir ninni söylüyor, insanı tam bir dinlenmeye çağırıyordu. Ben de çimenlere uzanarak o taptaze çevrenin ve mis kokulu havanın ortasında kendimi uykuya terk ettim. Uyandığımda yolculardan hiçbirini göremedim. Benim yokluğumu kimseler fark edemeden gemi ayrılıp gitmişti. Dönüp sağıma soluma bakındım, kendimden başka adada hiç kimseyi göremedim. Uzakta deniz üzerinde yelken açmış olan gemi uzaklaşıyor ve gözden kayboluyordu. O zaman eşi bulunmaz, aşılması olanaksız bir şaşkınlığa kapıldım. Acı ve kederden karaciğerimin üzerindeki safra keserimin patlamak üzere olduğunu duyumsadım. Bütün mal varlığımı ve eşyamı gemi üzerinde bırakmış olan ben bu ıssız adada ne yapacaktım? Bu kederli düşüncelere kapılarak senin için bütün ümitler sönmüştür gemici Simbad. İlk seferinde mutlu bir talihin yarattığı koşullarla yakını sıyırdınsa da her zaman aynı şeyin olacağını sanma. Ve atasözü ikinci kez düşen testi kırılır demiştir diye haykırdım. Sonra oturup ağlamaya, inlemeye başladım. Daha sonra da korkunç feryatlar kopardım. Çünkü umutsuzluk yüreğimde iyice kök salmıştı. Bunu duyumsayınca ellerimle yüzümü dövdüm ve de ey sefil, senin yeniden geziye çıkman nene gerekti? Bağdat'ta zevk içinde yaşamıyor muydun? Yiyeceğin nefis yemekler, içeceğin harika içkiler ve donandığın güzel giysilerin yok muydu? Mutluluğunun nesi eksikti? Birinci yolculuğun sana istediğin verimliliği sağlamamış mıydı? Diyerek haykırdım. Bunun üzerine yere yüzü koyun kapanıp öleceğime inanarak ağladım ve hepimiz Tanrı'nın kullarıyız ve sonunda elbet ona döneceğiz dedim. O gün neredeyse çıldıracaktım. Ama sonunda tüm üzüntülerimin nafile olduğunu anladım ve gecikmiş pişmanlıklardan sıyrılıp kendimi bahtıma terk ettim. Ayağa kalktım. Birkaç dakika öylece maksatsız durduktan sonra vahşi bir hayvanla ya da bilinmeyen bir düşmanla karşılaşma korkusuna kapıldım. Sağa sola daha iyi bakabileceğim yüksek bir ağaca tırmandım. Ama gök, toprak, deniz, ağaçlar, kuşlar, kumlar ve kayalardan başka bir şey göremedim. Bununla birlikte ufukta bir noktayı daha da dikkatli incelediğimde beyaz renkli dev gibi bir hayalet gördüğüme inandım. Bunun üzerine merak ederek ağaçtan indim. Ama yeniden korkuya kapılarak o yöne doğru ağır ağır ve çok büyük bir ihtiyatla ilerlemeye başladım. Bu beyazlığa doğru oldukça yaklaştığımda bunun göz kamaştıran bir beyazlıkta altı geniş, boyu yüksek, büyük bir kümbet olduğunu keşfettim. Daha da yaklaşarak yöresini dolaştım. Ama epey araştırdımsa da hiçbir giriş kapısı bulamadım. O zaman bunun üstüne çıkmaya karar verdim. ama öylesine kaygan ve parlaktı ki tırmanmak için gerekli becerikliği ve kıvraklığı gösteremedim. Bunun üzerine sadece onu ölçmekle yetindim. Kum üzerindeki ayak izlerim arasındaki mesafeyi ölçü tutarak, adımlarımı sayarak kümbetin yöresini dolaştım ve böylece çevresinin uzunluğunun 150 adımdan az olmadığını anladım. Bu kümbete giriş ya da çıkış sağlayan bir kapı bulmak için ne yapmak gerektiğini düşünürken, birdenbire güneşin gözden kaybolduğunu ve gündüzün yerini karanlık bir geceye terk etmekte olduğunu fark ettim. Her ne kadar yaz günü pek ihtimali yoksa da ilkin iri kara bir bulut geçiyor sandım. Ve beni şaşırtan bu bulutu görmek üzere başımı yukarı kaldırdım. Şaşılası genişlikteki kanatlarıyla güneşi örterek ve böylece adayı karanlığa boğarak uçan bir kuş olduğunu gördüm. Bunu anlayınca şaşkınlığım son sınırına ulaştı. Ve gençliğimde gezginlerin ve gemicilerin şaşılısı ilerlikte rıh adını verdikleri bir kuştan söz ettiklerini hatırladım. Bu kuş uzak bir adada yaşıyor ve pençeleri bir fili havalandıracak kadar güçlü bulunuyormuş. O zaman bu gördüğüm kuşun rıh olabileceği kanısına vardım ve dibinde bulunduğum kümbetin bu rıh yumurtalarından biri olduğuna iman ettim. Ama ben tam bu fikre ulaştığım sırada kuş onu örtmek üzere yumurtasının üzerine tünemiş bulunuyordu. Gerçekten geniş kanatlarını yumurtanın üzerine gerdi ve iki yandan ayaklarını yere değdirdi ve öylece uyudu. Sonsuza dek uyumayan Tanrı'ya şükürler olsun. O zaman yüzü koyun yatarak yere yapışmış olan ve de gözüme ağaç gövdesinden de iri görünen ayaklarından birinin hemen yakınında bulunan ben hemen ayağa fırladım ve sarığımı çözerek... Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 8. ayrımın sonu, sayfa 81.